Ayrım 2. Grizu 1. Muzaffer Orucoğlu. Sayfa 17. Ses ve iyilik mahşeri.
Gönlünde bin gözü olan bir insanın iki gözden yoksun olması ciddi bir eksiklik değil.
Kör Cemal'in 70'lik anası Elif kadın en büyüğü 7 yaşında olan 5 torununun karşısında bağdaş kurmuştu. Yüzü tilki yüzüne benzediği için tilki Elif diyorlardı ona arkasından. Yaşından daha genç gösteriyordu. Kadının birike birike kördüğüm olan iç sıkıntıları boynunda mor halkalara dönüşmüştü. Gözleri ilk bakışta ölmüş iki ayrı insandan alınan ve çukurlarına yanlış yerleştirilen bir çift takma göz izlenimi uyandırıyordu. Bakışları dimdik, hesaplı ve ödünsüzdü. Kendi gerçeğini inanılmaz bir irade gücüyle paralayan kuşkucu insanlar gibi dinliyordu çevresindeki sesleri. Diye sızlandı Nasu. Diken batmış gibi irkildi Elif kadın.
Ne var?
Yusuf bana vurdu.
Yalan Ece, ben vurmadım, o vurdu.
Şikayetçilerin yalanını yakalamak için gözlerinin içine baktı. İlk şikayet önemliydi. Peki şikayetçi nasıl bir insandı? Düşündü. Şikayetçi kendi işini başkasına havale eden yaramaz bir insandı.
Sasan diye bağırdı. Çocuklar zaten susmuşlardı. İkiniz de altına işeyen selli maraz köpeğin soyundansınız. Ben de kocamış bir köpeğim ki sizin maskaranız olmuşum. Kim vurduysa dürüstçe söylesin.
Çocuklar gürleyen göğün altında korkuyla koyun koyuna giren civcivleri andırıyorlardı. Ece o dişsiz ağzıyla her zamanki anlaşılmaz uzun konuşmasına başlamıştı. Bu konuşmanın sonunda kim suçlu çıkacaktı? Yusuf mu? Nasuh mu? Ece herkesi suçlu mu ilan edecekti yoksa?
Yusuf, beni eşek yerine koyma. Sen burnu akan, mışlak biri olansın. Yediğin nimetin hakkını ver, doğruyu söyle. İkin kim vurdu?
Ninesinin kendisini cezalandıracağından emindi Yusuf. Her zamanki inkarına sığınmak zorunda hissetti kendisini. Cılız, titrek bir sesle,
Mikail vurdu dedi.
Mikail kadar taş düşsün senin başına.
Kadının tüm öfkesi sanki havaya kaldırdı, sağ elinin titreyen işaret parmağında toplanmıştı.
Yalanınla benim hırzıma geçme Yusuf. Ben senin yalanını tanırım. Senin yalanını bin yalanın içine koysalar gene tanırım. Tanır tanımaz da yakarım ateşle.
Ben de babama söylerim.
Nenesinin her öfkeli anını bu şekilde yanıtlamaktan hoşlanan Yusuf, kulaklarını işaret parmaklarıyla tıkadı. Elif kadının sabrını delen öfke ateşi sağ gözünün altındaki mor halkalarda seyirmeye dönüştü.
Kulağına köpek sıçsın senin Yusuf diye köpürdü. Altıma dipsiz cehennem uçurumunun karanlığını koymuşsun. Bir çürük kılada tutundurmuşsun beni. Zulüm olmuşum kendime.
Aniden sustu kadın. Çok konuştuğu zamanlarda yaptığı gibi iç seslerini dinledi. Umudunu ve duasını yitiren ellerinin sükunetine baktı, ürperdi. Çocukların yüzlerinde gezdirdi bakışlarını. Örselenmiş mini minnacık yüzlerde bekleyişe ve acıya dönüşen ışıklı düşlerinin izlerini görür gibi oldu. Sessizlik çocukların oturuşlarındaki boşluğu, kimsesizliği, sıcak yüz arayışını açığa çıkarmıştı. Odanın herhangi bir yerindeki ufak bir çıtırtı bakışların hemen kapıya yönelmesine yetiyordu. Onları nenelerinin çenesinden kurtaracak birisi gelmeliydi. 2 yaşındaki eğri bacak Huriye ayağa kalktı. Evin bu en küçük çocuğu köşesinde Elif kadının vereceği kararı merakla bekleyen kekliğe doğru yürüdü. Hurşit'in anısını canlı tutan tek varlıktı bu keklik. Onu kırık bacağının acısıyla yakalayan, eve getiren, tedavi eden, besleyen Hurşit'ti. Çocukların bekledikleri an geldi. Tıkırtıyı duyan tüm bakışlar kapıda birleşti. Evet, bu sefer kapıydı çalınan. Yusuf fırlayıp açtı hemen. Zehra ile 8 yaşındaki kızı Kumru'yu buldu karşısında.
''Zehra teyze geldi!'' diye bağırdı Yusuf.
Elif kadının oturduğu yerden sevinç şokuyla başını çevirip kapıya baktı. Bu viranenin dayanılmaz yükünü Zehra'nın sırtına yıkmanın tam zamanıydı artık. Çocuklara ve kendisine bakacak olan bir çift dul hamarat ile ikna etmek gerekiyordu.
''Hoş geldin, sefalar getirdin Zehra, geç şöyle otur.''
İçeri kadından önce kadının tebessümü ve kocaman ela bakışları girdi. Çocuklar ayağa kalktılar hemen. Donanmış, bereketli bir sofraya yaklaşır gibi yaklaştılar Zehra'ya.
''Hoş bulduk Elif Ana, nasılsın, iyisin?'' diyerek kızıyla birlikte geçip Elif kadının karşısında bağdaş kurdu.
Zehra'nın gülümseyerek rahatça bağdaş kuruşu hoşuna gitti koca karının. Misafirinin karpuz içi bürümceğini süzerken içinde dalga dalga kabaran "gel bu eve gelin ol" çığlığını güçlükle bastırdı. Zehra koca karının gıpta eder bir hazla kendisini süzüşüne anında sezinledi. Merakçıl tatlı bir ışıkla yumuşadı yüzü.
"Hurşit'le Cemal'den bir haber var mı?"
"Allah Cemal'in belasını versin" diye ilendi koca karı. "O melemez fukara oğlanı da kendisiyle beraber aldı götürdü. O çocuk o işe koşulur mu hiç? Beldir beldir bakan dumduru gözlerine duman çöker o çocuğun."
"Cemal onu korur, ağır işe koşturmaz." Zehra'nın Cemal'i savunması koca karıyı umutlandırdı. Çınar kabuğunu andıran yüzünü iki avucunun arasına aldı.
"Allah Cemal'in belasını versin" diyerek Zehra'nın göz bebeğindeki ışığa baktı. "Cemal korusaydı karısını korurdu. Fukara genç yaşında öldü gitti. Ölüsünün başında savu savmaktan gözümde yaş kalmadı. Ömrümde iki kere gözümün yaş pınarı kurudu. Benim aksakallı herifim bir, gelinim iki. Herifimin cenazesine çok ağladım. Herkes acıdığımı sandı. Halbuki döktüğüm gözyaşı sevincimdendi. Ama gelinime üzüntümden ağladım. Memelerimin ucu üzüntüden kütürdek üzümü kadar irileşti. Bu kadar çocuğu da üstüme yıktı gitti köpek soyu."
Koca karının acıma duygusunu yitirdiğini düşündü Zehra. Oğlu Cemal'e bile acımıyordu. Çok mu kötü bir insandı Cemal? Cemal karısını neden korumadı?
"Allah belasını versin Cemal'in. Cemal karısına kölelik etti. Cemal öyle bir Cemal'dir ki 40 yıl sırtına bin, inince niye indin der. Cemal o koca avuçlarını Allah'ın ipek semasına açsa bütün kuşlar gelir. Cemal'in avuçlarına yuvalanır."
"Ne güzel" diyecekti Zehra vazgeçti. Kızının da koca karıyı kendisi gibi dikkatle dinlemesi hoşuna gitti.
"Allah belasını versin Cemal'in. Cemal nasıl bir kocaydı ki yıllarca karısının sırtını keseledi. Ayaklarını yıkadı, çakaklarını ovaladı, saçlarını taradı. Cemal koca değildi ki köleydi. Yemin ettiği zaman da Allah'ın adına değil karısının adına ederdi. Hiç böyle bir koca görülmüş müdür bu dünyada? Ben koca senin rahmetli veliye derdim, seni severdi. İcab ederse evire çevire dev döverdi. Seven koca devirir. Seven karı seven kocanın köleliğinden gocunmaz. Senin rahmetli velin usturuplu dayak atardı."
"Bir seferinde 4 dişimi kırdı."
"Diş nedir ki kızım? Kırılan diş olsun. Kırılan diş yapılır ama kırılan sevgi yapılmaz."
"Kişiliğimden sıyrılıp konuşsam rahat edeceğim" dercesine dinliyordu Zehra. Koca karının sözcüklerini izleyerek o hengameli günlere gidiverdi. Kocası velinin ahlak kaçkını kaba küfürleriyle birlikte çevire çevire dayak atışını ve her dayaktan sonra kendisini ziyaret eden kadınların envai çeşit yorumlarını anımsayarak ürperdi.
"Bu köy şeytan kuyusudur" diye mırıldandı yaralı bir sesle.
"Herkes bana güzel olduğum için dövüldüğümü söylerdi." Zehra'nın kendi güzelliğine inanmasından korktu koca karı.
"Herkese bakma, sen güzel bir kadın değilsin. Allah vekil, çirkin bir kadın da değilsin. Belin haddeden çekilmiş sanki, ip ince. Yatakta baba yiğit bir erkeğin hayhayına düşsen belini kırar senin."
Utancından yanakları kızardı Zehra'nın. Bakışlarını kızına kaydırdı, gülümsedi. Pişman oldu gülümsediğine.
"Ağır çıngıraklı, anlı şanlı bir arkan var. Yalnız dudakların çok iridir. Onu da yaradanın küçük bir kusuru sayarım. Sana nar tanesi dudak yakışırdı. Veli öldükten sonra da sana güzelsin diyen oldu mu?"
Merakına değer veren ve onu mutlaka doyuran insanların rahatlığıyla arkaya yaslandı. Zehra'nın sakin edasını süzdü. Elif kadının tazı gibi iz sürdüğünü düşündü Zehra.
"Veli öldükten sonra bana güzelsin demeyen kalmadı bu köyde."
"İnanma" diye yüzünü ekşitti koca karı. "Sana güzelsin diyenin tıyneti bokludur."
Durdu, esnedi, burnunu çekti.
"Kıyamet kadar kadın var bu köyde. Herkesin gözü senin üzerindedir. Niye? Çünkü bu köyün tek dolu sensin. Karıların içinde değilsin, ayrı bir yerin var. Bir çiçek çiçek kümelerinin içinde değil, bir kaya çatlağında tek başına daha güzel görünür. Güzellik zor iştir."
"Gençliğinde sen nasıldın?" Zehra'nın kızına baktı Elif kadın, hüzünlendi.
"Huysuz, deli dembesek bir kızdım. Damarsız derlerdi bana. Ama dipli dorukluydum, güzeldim. Anamın ilk yıldızıydım. Kervan kıran derdi bana. Gözlerim dünyanın fakir karanlığında ışıldak böceği misali parlardı. Fingir demezdim, namusluydum.
Delikanlılar benim için bu kız afiş sandığına demirci kilidi vurmuş, kimse açamaz derlerdi. Namım Bolu sancağına yayılmıştı. En sonunda 40 yaşında bir herifle evlendirdiler. Köyün daşşakçısıydı. Tosunları iyi diş ederdi. 10 yıl ıkınsa bir fikri zor çıkarırdı. Çıkardığı fikrinde kimseye faydası olmazdı. Hınkırıklı bir adamdı.
Hiç sevmedin mi? Zehra'nın sesindeki huzura yaslandı koca karı. Oğlu Cemal'in bu huzuru yaratmış olabileceğini düşündü.
Ben o adamla 50 sene aynı yatakta yattım. Ayaklarımız birbirine değer, kıçımız birbirine bakardı. Ben başını güneşin doğduğu yere uzatmıştım, o da battığı yere. 50 sene onun ayağının dibinde yattım, dile kolay.
O da senin ayağının dibinde yatmış diye çıkıştı Zehra'nın kızı Kumru. Elif kadının hoşuna gitmedi bu çıkış, duymazlıktan geldi kızı.
Er dediğin karıyı bereketlendirir diye sürdürdü. Toprağını derin sürer, altını üstüne getirir, havalandırır. Benimki tembel çobandı, yayla sanırdı beni. Yayla olmadım, gençliğimi, güzelliğimi talan ettirmedim. Sağ selamet geldim bu yaşa. Ne oldum? Hiçbir şeye aldırmayan, savsak bir karı oldum, çıktım, yoruldum. Dinlenmek benim hakkımdır. Bir sayvanda davarlığın arasında yatsam da rahat rahat geviş getirsem.
Sohbetin Elif kadından Cemal'e kayması için bir şeyler söylemesi gerektiğini hissetti Zehra. Kadının gözlerinden yüzüne yayılan aydınlık, merak ve keşfetme arzusunun egemenliği altındaydı. Dinleyicisinin bu tatlı durumu hoşuna gitmişti koca karının. Genç bir insanın çiçek tarlası içindeymişçesine, yaşlı bir insanın karşısında oturarak onun hayat hikayesini dinlemesinden daha güzel bir şey olabilir miydi?
''Acıktık Ece, ekmek ver.''
Yusuf'un bağırtısı diken gibi battı Elif kadına. Kendi açlığını düşünerek sustu. Işıltıları ve gevrek kokularıyla birbirlerini doyuran bir çift ekmeğe benzetti Zehra'nın ellerini.
''Unum kalmadı, kolumda tutmaz oldu.'' diyerek bakışlarını kendi ellerine çevirdi. ''Biraz mısır öğütsen de bu çocuklara ekmek yapsam.''
İki yuvarlak taştan oluşan el değirmeninin yerini gösterdi. Kalktıkilerden yarım torba dolusu mısır çıkardı. Bu arada Zehra sofra bezi olarak kullanılan yıpranmış bir es parçasının üzerine indirdi el değirmenini. Elif kadının getirdiği mısırı oluğa doldurup başladı çevirmeye.
Cemal mısır öğütmeden mi gitti madene?
Dolun dönüp dolaşıp yine Cemal'den söz açmasını tatlı bir iç gülümseyişle karşıladı Elif kadın. Evin orta direğinde asılı duran kırmızı bluzunu eynine aldı.
''Benim oğlum Cemal eğri mumdur ama çevresine ışık verir. En çok da karısına verdi ışığını. Karısının mumuydu. O inşallah evlenmez. Evlenirse köle olur. Dumanı doğru çıkan bir köle olur hem de. Domuz çömeğin ayazında kalsalar gömleğini çıkarır karısına verir. Denmez ki bunun sırtına kürk var. Eleği başında hoş bir çingene kızı vardı. Cemal'in falına baktı dedi ki, sen keçi beyirtisini duysan karının gözünün içine bakarsın ki acaba bir şeye ihtiyacı var mı?
Koca karının Cemal'i fena halde kıskandığını, evlenirse kendisini de kıskanacağını düşündü Zehra. Sağ avucunu Cemal'in avucu olarak hayal etti, alnının terine bastırdı. Bu dünyada her kadına duyduğu her sesi karısının gözlerinin içine bakmanın vesilesi haline getiren, ayazda gömleğini veren, mum olup aydınlatan bir koca gerekiyordu.
İki cihanın bütün dertleri geldi benim üzerimden geçti diyerek el değirmenini döndüren ele baktı. Geçen her dertte yükünü yüreğime indirdi. Duru bir çayın dibinde dümdüz saydaş bir kaya olsaydım da üzerimden balık sürüsü geçseydi.
Zehra gülümsüyordu el değirmenini çevirirken. İş anında ulaşılmaz hoş şeyler düşerken gülümserdi genellikle. Koca karının gerçek niyetini, asıl masalını anlamak için onun alnına bakarak iç seslerini mi dinlemek gerekiyordu? Her insanın alın çizgileri onun hayat hikayesini, bakışları ise o anki meramını anlatmıyor muydu? Cemal'in içi bahar gibi miydi gerçekten? Cömert, özverili, ses ve iyilik mahşeri. Bir gözünün kör olması önemli değildi. Gönlünde görünmeyen bir gözü olan bir insanın iki gözden yoksun olması bile o kadar önemli değildi.
Cemal köleliğini aramaya başladı diye sürdürdü Elif kadın. Birisini bulursa köleleşir. Bulduğunun gözlerine secde eder. Saçının her telini yol eder kendine. Bu dünyada karısını Kâbe eden tek adam odur. Allah şaşırtan bir adamdır o. El alem bilir ki Cemal benim oğlumdur. O Cemal ki benim bu fukara beynimi yuvasına çomak sokulmuş karınca kargaşasına çeviren adamdır. Bir insanın karısını bu kadar sevmesi Allah'ın zoruna gitmez mi? Gider. Allah hiçbir kocaya karısını bu kadar sevme payesi vermedi.
Sözlerin etkisini anlamak için Zehra'nın alnında ışıldayan ve mısır unu gibi kokan alın terine gözlerine baktı. Kadının ipek gibi sessizleşmesini Cemal'e iyice tav olduğuna yordu. Sevindi geberesiye. Yanan taş.
Her doğru söz alçağın mezarıdır.
Yağmur toprağı ipek gibi yumuşatmıştı. Mini minnacık ışıl ışıl mavi yeşil buğulu su zerreciklerinin ağırlığı altındaydı çimenler. Kurumuş çiçek kokularına çökensiz, yuvasını karanlık kümelerinin dibinde yapan çoban kuşunun acılı avazıyla ırgalanıyordu. Kümelerin dibine sis gibi sızan aç bir tilki yuvadaki yumurtaları kırıp içlerindeki civcivleri yemekle meşguldü. Madenciler yakaladıkları damarı oya oya dağın altına girmişlerdi. İlk günlerin sancılı sessizliği ve acemiliği yerini giderek mırıltılara, konuşmalara bırakmıştı. Çavuş kosorun olmadığı anlarda çeneler işleyen kazmalara eşlik ediyor, mavi mavi ışıyan kömür karanlığa sözün gücüyle canlanıyor, sıcacık yaşam soluğuna dönüşüyordu. Dingil Ali'den başka herkes işi ciddiye alıyor, iyi çalışıyordu. En iyi çalışan da kör Cemal'di.
"Yahu yarenler kazmalarımız kaç gündür şah damara vurmuyor," diye mırıldandı kör Cemal. "Şah damarı bulmamız lazım."
Açlığını umaçlı kete hülyasıyla doyurmaya çalışan Dingil Ali,
"Ya bırak sikerim şah damarını, bize kalmış," diye omurdanarak alnından kaşlarına akan teri elinin tersiyle sildi. "Sallarım kazmamı, çıkarsa çıkar. İş süren Arap tazısına çevirmeyin bizi."
"Zaten zayıfladık, bir tazıya benzemediğimiz kaldı." Töhbürüklü emminin desteği hoşuna gitti Dingil'in.
"Eşek kanıyla aşılanmış, vurdum duymaz bir dünyanın karanlık kıçına düşürmüşler bizi. Gelsin kolaysa onlar bulsun şah damarı."
Kazmasının nemli bir şist tabakasına saplayan Devrekli Bayram doğru dedi.
"Damarı bulursak daha çok kömür çıkarırız," diyecekti Cemal. Devrekli'nin doğrusunu duyunca vazgeçti. "Herif boğayı buldu, üstümüze saldı. Boynuzundan yakalamak bize düştü," diyerek kazmasını bir yana bıraktı Dingil.
Nemden gevşediği için kömür kırıntılarıyla dolan çarıklarını çıkarıp temizledi. Tabut genişliğinde dar bir çatlaktan kat kat kömür söken Devrekli Bayram, dışarıdan galeriye giren seslerin yer altından geldiğini sandı.
"Bu yanan taşı gerçekten Uzun Mehmet mi bulmuş?" dedi.
Soru galeride işleyen kazma seslerinin arasında cevabını arayıp durdu.
"Uzun Mehmet bulmuş, orası kesin," dedi töhmürüklü emmi. Deve gevişi dedikleri yavaş çalışma tarzını benimseyen emmi, derin bir öksürükle birlikte belini doğrulttu. Dingil'in nereden belli ki çıkışını duymazlıktan gelerek. "Bizim köyde Süleyman dede var," diye sürdürdü. "Sümtük Süleyman derler. Aç göz, her gördüğünü isteyen bir adam. Bu sümtük Uzun Mehmet'le aynı müfrezede arkadaşmış. Terhis günü mandalları bunları toplamışlar. Bu yanan taşlardan birini göstermişler. Memleketinize gittiğinizde bu yanan taşları arayın, bulan zengin olur," demişler.
Dingil alnının tam ortasında arpacık soğanı kadar büyüyen çıbanı işaret parmağıyla yokladı usulca. Laf olsun torba dolsun havasıyla,
"Zengin olmuş mu Uzun Mehmet?" dedi.
"Bulduğu kömürü alıp İstanbul'a götürmüş," diye sürdürdü töhmürüklü. "Ereğli müteselliğimi peşine adamlar takmış. Nereden bulduğunu öğrenin, yanan taşları da bana getirin, padişaha ben götüreyim," demiş.
Adamlar Uzun Mehmet'i yakalamışlar, yanan taşları almışlar. Padişaha söylemesinden korkmuşlar, bıçaklayıp öldürmüşler.
Kazmacılar Uzun Mehmet'in acılı sesini duymuş gibi bir an durdular.
"Vay be, kahpe dünyanın oyununa bak," diye kazdığı kömürlere tükürdü Devrekli Bayram.
Kaya çatlağından tepesine damlayan suyu kan sandı. Katırını yedekleyerek galeriye giren küfeci Tabbasan Şükrü,
"Badırdaş meykesinde işe koyulun, teftiş var," diye uyardı.
"Teftiş mi? Bu da nereden çıktı?" dedi Devrekli.
"Zorlanan kıçı mı teftiş edecekler herhal," diye homurdandı Dingil Ali.
Katırın dışarıdan getirdiği taze yağmur ve çimen kokusunu çekti ciğerlerine. Doğrulurken hedefi belli olmayan galiz bir küfür daha savurdu.
İyice enerzledim. Kalkmak zulüm oldu bana. Mezarım bu ocaktan beter olsun uzun Mehmet. Padişah bir yanan taş bulup götüreceğine, bir eşek turpu götürseydin daha çok hizmet ederdin insan soyuna.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.